Ayrım 3.
Sayfa 37. 4. Jude sorgu odasında bir aşağı bir yukarı gidip gelirken Dedektif Grant ve Dedektif Burwell evi araştırıyorlardı. Grant çekmeceleri açıp içindekilere göz gezdirmekle yetinip merkeze dönmek niyetindeydi. Ancak Burwell tüm çekmecelerin içlerinde bulunanları sistematik olarak elden geçirmekte ısrar etmişti. "Haydi yeter artık," dedi Grant. "Katilin adının yazılı olduğu bir kağıt bulamazsınız nasıl olsa." Burwell'ın o sırada açtığı çekmecenin içinde katlanmış giysiler yoktu. Çekmece tamamen çöple doluydu. Grant doğrudan elleriyle çekmecenin içini karıştırmaya girişeceği anda Burwell bunu engelleyerek çekmeceyi dikkatle dışarı aldı ve içindekileri yatağın üstüne döktü. Çekmeceyi çevirdiğinde de altına yapışkan bantla tutturulmuş olan zarfı gördü. "Bir şey buldum," dedi Burwell. Grant başını kaldırdı ve şaşkınlık içinde kaşlarını çattı. "Güzel, şuna bir göz atalım. Bakalım işe yarayacak bir şey mi?" Burwell zarfı yırtıp birkaç sayfa kağıt çıkardı. Kağıtları çevirdi. "İlginç bir şey var mı?" diye sordu Grant. "Öyle denebilir. Bu herifi kimin öte dünyaya gönderdiğine dair bir ipucu mu yoksa?" "Hayır, cinayetle ilgisi yok." "Peki ya neyle ilgili?" Burwell bu soruyu duymazlıktan gelerek yanıt vermek yerine kendisi bir soru yöneltti. "Anna Grady'yi tanıyorsunuz değil mi?" "Elbette. West Hartford bölge savcısı. Yoksa West Hartford'dan bizimle işbirliği yapmalarını istememizi mi önermeyi düşünüyorsunuz? Bu bir ilk olur. Normalde onlar bizden yardım alırlar. Biz onlardan değil." "Neyse, onların da bu işe karışmaları kaçınılmaz ama destek için değil. Merkezdeki oğlan..." "Ona ne olmuş?" diye atıldı Grant. Burwell bir şey söylemeden kağıtları uzattı. Grant üstün körü bir göz attıktan sonra dikkatle inceledi. "Kahretsin," diye mırıldandı. "Evet," dedi Burwell. "Bu akıl almaz bir şey. Bölge savcısı oğlanın annesi." Ertesi sabah Anna Grady sorgulama odasının hemen yanındaki gözetleme odasına alındı. Bölüm şefi ve iki dedektif onun odaya girmesini, ayna duvarın yanına gidişini, orada durup diğer tarafı dikkatle seyretmesini ilgiyle izlediler. Onun usta bir terzinin elinden çıkmış tayyörünü tam olarak görebiliyorlardı ama yüzünden tek gördükleri çenesinin alt kısmıydı. "Bu o mu?" diye sordu Anna Grady. Yanıt veren Burwell oldu. "Evet, o." İki küçük odanın dışında merkezde söylentiler alıp başını gitmişti. Hiç kimse bölge savcısının West Hartford'da işlenen uyuşturucu bağlantılı bir cinayetle niçin şahsen ilgilendiğini anlayamıyordu. Hatta cinayet onun bölgesinde bile işlenmemişti. West Hartford, şehrin yoksulluğu ve suç yatağı olmasıyla tanınan merkezinin hemen yanı başında, şehrin ileri gelenlerinin yaşadığı seçkin bir yöreydi. Vurma olayı ise, East Side'da, yani bölgenin en tehlikeli, tekinsiz kısmında olmuştu. Burası her gece otomatik silahların susmadığı bir yöreydi. Her yıl en az 50-60 cinayet olayı gerçekleşirdi ve toplam nüfusu 150 bin olan New England bölgesi için bu çok yüksek bir rakamdı. Uyuşturucuya bağlı cinayetlerin sayısı ise düzinelerle belirtilmekteydi. Peki ama o zaman bu olaya bölge savcısı niçin karışıyordu? İşte aynen böyle düşünüyordu merkezdekiler. Ayrıca bu önemli bir cinayetse bile neden Hartford bölge savcılığından herhangi biri değil de bizzat başsavcı gelmişti? Anna Grady yalnızca bir tarafından diğer tarafın izlenebildiği aynanın başında duruyor, en azından 15 yıldır görmediği oğluna bakıyordu. Hiçbir şey söylemeden suskun duruyordu. Sonunda bu sessizlik o denli uzadı ki şef hafifçe öksürerek bozmak zorunda kaldı. Anna Grady aynadan bakmayı sürdürürken sordu. "Bu konuda bir şey biliyor mu?" "Hayır, sizden öğrenmesinin daha doğru olacağını düşündük." Anna Grady onlara döndü. Uzun bir aradan sonra sordu. "Babasının ölümü konusunda bilgisi olup olmadığını sormuştum." "Ah, öyle mi?" Şef birkaç kez arka arkaya gözünü kırpıştırdı. "Bunu dedektiflere sormalısınız. Onu dün akşam sorguladılar." Kadın bakışlarını Burwell ve Grant'a yöneltti. Burwell açıkladı. "Hiçbir şey görmediğini söylüyor." Anna Grady, "Peki öyleyse," diye dedektifin sözünü kesti. Burwell huzursuzluk içinde ayakları üstünde kıpırdanıyordu. "Hikayesinde uyumsuzluklar var. Birini gizlediğini sanıyoruz." "Yani sizce onun bu olayla bir ilgisi olabilir mi?" Sessizlik oldu. Daha sonra şef söze karıştı. "Talimatlarınızı bekliyoruz. Soruşturmayı nasıl yürütelim?" Aynen başka olaylarda olduğu gibi dedi kadın ciddiyetle. O zanlı değil diye açıkladı Burwell. Biraz önce bildikleri konusunda yalan söylediğini düşündüğünüzü söyleyen siz değil miydiniz? Yalnızca ifadesinde bazı çelişkiler olduğunu belirtmiştim diye açıkladı Burwell. Anna Grady dedektifi öylesine suçlayan bakışlarla süzdü ki adam kızararak yere baktı. Eğer Hartford bölge savcısı çalışmalarımızı uygun buluyor ve bunlardan memnuniyet duyuyorsa bu bizim için yeterli olmalı diyen şef Anna Grady'ye resmi görevle orada olmadığını olanaklar el verdiğince ustaca anımsatmaya çalıştı. Eğer farklı bir şey öğrenebilirseniz bunu bize iletmenizden elbette mutluluk duyarız. Anna Grady'nin gözleri kısıldı. Anlıyorum dedi. Tamam onunla konuşurum. Eğer başka bir şeye gerek duyarsanız büromda olacağım dedi şef. Biz de ekip odasında olacağız diye ekledi Burwell. Burada kalmanızı yeğlerim diye açıkladı başsavcı. Eğer ondan bir şey öğrenebilirsem bunu sizlerin duymasını isterim. Grant ve Burwell çaresizlik içinde şeflerine baktılar. Ama adam başını salladı. Sonra o ortam için belki de fazla kaçacak kadar samimi bir tonda ekledi. Elbette, Grant ve Burwell emrinizdeler. Eğer size yardımcı olabileceğim bir şey olursa lütfen beni çağırmaktan çekinmeyin. Ve bu sözlerin ardından odadan ayrıldı. Kapı açıldığında Jude kendi adını da daha önce yüzlercesi kazınmış olan masanın metal yüzeyine kazımakla uğraşıyordu. Tam o sırada C harfini derinleştirmek için anahtarının ucuyla harfin üstünden geçiyordu. İçeri birinin girdiğini fark edince anahtarı cebine koyup başını kaldırdı. Yeni bir sorgulama turu için dedektiflerin gelmesini bekliyordu. Ama karşısında zarif, uzun boylu, hoş bir kadın bulunacağını hiç düşünmemişti. Onun kendisini tanıtmasını beklediyse de kadın bir şey söylemeden kapıyı kapatıp masada tam karşısında duran sandalyeye oturdu. Onu dikkatle süzüyor ama konuşmuyordu. Jude sandalyesinde kıpırdandı. Odada bakışlarını yönlendirebileceği başka bir nesne aradı ama çaresizlik içinde bakışlarını kendini böylesine dikkatle inceleyen birinden kaçırmanın zorluğunu saptadı. Sonunda bundan vazgeçerek o da gözlerini karşısındaki kadına yöneltti. Ama kadının ısrarlı bakışlarında en ufak bir değişiklik olmadı. Ne var diye sordu Jude. Kadın buna karşılık vermedi. Jude kadınlarla çok az birlikte olmuştu. Tek ilişkisi öğretmenleriyle olmuş, onlarla da hiç yalnız kalmamıştı. Normalde sınıfın en arkalarında oturur, öğretmenle onu ayıran 5 sıra ve yaklaşık 30 öğrenci olurdu. Ayrıca bu kadın okuldaki öğretmenlerinden çok farklıydı. Bir moda dergisinin sayfasından fırlamış gibiydi. Lacivert ceketiyle etiği öylesine ütülü ve yenildi ki insan neredeyse etiketi henüz çıkarılmış izlenimine kapılıyordu. Tırnakları bakımlıydı. Oval şekil verilmiş, açık pembe tonda oje sürülmüştü. Saçları düz ve parlaktı. Yüz ifadesi çelik kadar sert ve anlaşılmazdı. Kadındaki her özellik bir anlamda korku uyandırıcıydı. Anna Grady neden sonra sordu. Beni tanıyor musun? Kendini bu nedenle mi tanıtmamıştı yoksa? Onun kim olduğunu bilebileceğini düşündüğü için mi? Hayır, tanımam mı gerekiyor diye sordu. Gülümsedi. Sanki Jude'un bunu sormasını komik bulmuş gibi hafif, anlamlı bir gülümsemeydi bu. Ben Anna Grady'yim dedi ve Jude'un bu ismi duyunca tepki vermediğini görünce ekledi. West Hartford bölge başsavcısı. Jude kendi kendine ne gibi bir şeye bulaşmış olabileceğini soruyordu. Bir savcının ne iş yaptığını biliyor musun? Jude, tek bildiğim bölge başsavcılarının uyuşturucu kaynaklı sıradan cinayet olaylarına normalde karışmadıkları diye yanıt verdi. Babanın öldürülmesini böyle mi nitelendiriyorsun? Kadının bunları söyleyiş şekli Jude'un savunma mekanizmalarını kırmış, onu incitmişti. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Ama Anna Grady başını anladığını belirtir şekilde salladı. Sanki Jude ona korktuğunu, kendini çaresiz ve yalnız hissettiğini, içinde en derinlerde bir yerlerde, belki de onu en çok korkutan da buydu, gerçekten de böyle hissettiğini itiraf etmişçesine. İçinde hissettiği bir duygu, katı, acımasız, soğukkanlı, kin dolu bir duygu. Ona babasının hak ettiğini bulduğunu söylüyordu. Ne istiyorsunuz benden diye sordu. Bu kadın onda diğer iki dedektifin başaramadıkları ölçüde panik uyandırıyordu. Bana babanı vuran adamlardan bahsedeceğini düşünüyordum. Bildiklerimi dedektiflere anlattım dedi Jude. Ben televizyon odasındaydım o sırada. Kadın sözünü kesti. Olay böyle olmadı. Öyle mi? Emma Grady yeniden bu konuda bilgisi varmışçasına kendinden emin, ısrarlı bakışlarla Jude'u süzdü. Sen oradaydın. Her şeyi gördüğünü biliyoruz. Niçin bize kim olduğunu söylemiyorsun? Onlara da söyledim. Ben oturma odasındaydım. Hiçbir şey görmedim. Ne söylediğini biliyorum. Bize gerçeği söylemediğini nereden bildiğimi söylememi ister misin? Jude parmağını metal masaya kazıdığı adının girintilerinde gezdirdi. Birincisi, raporda babanın katillerinin masayı temizleyecek zaman buldukları yazıyor. Bu durumda antrede dolaşırken sen de o sırada televizyon seyrettiğini söylediğine göre televizyonun sesini duymuş olmaları gerekir. İkincisi, silah patladığında ne yaptığına dair tek bir söz etmemişsin. Yoksa seyrettiğin program bitene kadar evde olanları umursamadan kanepede oturmayı mı sürdürdün? Ya da hemen yerinden fırlayıp saklanmak için yatak odasına mı koştun? Ya da hemen yerinden sıçrayıp babana bir şekilde yardım etmek üzere mutfağa mı koştun? Tabii bu olasılıklar ancak sen oturma odasındaysan söz konusu olabilir ki ben bundan da emin değilim. Kuşkularım var. Bunun dışında komşunun bahsettiği 10 dakikalık süreye de bir anlam veremiyorum. Niçin yalan söylesin? Bunun için hiçbir nedeni yok. Ama senin var. Babanı öldüreni tanıdığından eminim. Bu nedenle tekrar soruyorum. Niçin bunu söylemiyorsun? Jude başı öne eğik olarak yanıt verdi. Daha önce de söyledim. Baban gibi yalancı olmak mı istiyorsun diye sordu Anna Grady kısık bir sesle. Kahretsin, siz babam hakkında ne biliyorsunuz ki? Onun hakkında senden çok daha fazlasını bildiğimden emin olabilirsin Michael. Uydurmayın. Bu arada adını bile doğru dürüst bilmiyorsunuz. Benim adım Michael değil, Jude. Biliyorum, dedi Anna Grady. Bu Judas'ın İsa'ya ihanet eden 13. havari. Kısaltılmış olmalı. Babanın hep tuhaf bir mizah anlayışı vardı. Ondan sürekli olarak onu tanıyormuş gibi bahsetmeyin diye haykırdı Jude öfkeyle. Onun hakkında ne bilebilirsiniz ki? Öyle mi dersin? Evet, ne bilebilirsiniz ki? Kadına yeniden baktıktan sonra bu kez tereddütle ekledi. Olanaksız bu. Anna Grady tırnaklarıyla masada adeta trompet çalıyordu. Tap tap tap, gözlerini Jude'a dikti. Tak tak tak. Tam Jude bu duruma daha fazla dayanamayacağını hissettiği anda birden durdu. Dedektif Burwell dün akşam babanın evinde bir şey bulmuş. Öyle mi? Konuşabilmek için büyük çaba harcaması gerekiyordu. Bugün burada olmamın nedeni de bu. Aman tanrım diye düşündü Jude. Babası başka ne yapmış olabilirdi? Anna Grady yırtık, kırışık bir zarfı masanın üstünden ona doğru uzattı. Şuna bir bak. Jude gözlerini zarfa dikti. İstemeyerek elini uzattı. Zarfı açtığında kopan kağıt parçaları avucuna döküldü. O anda yan gözle baktığı savcının başka yöne baktığını saptadı. Zarfın içindeki kağıtları çıkardı. Kağıtlardan birincisi Anthony Arvelo diye birinin doğum kağıdıydı. Bu ona önce bir şey söylemediyse de sonra birden kafasında bir şimşek çaktı. Babasını öldüren adam da ona Anthony demişti. Tarihi kontrol etti ve yılın doğru ancak günün yanlış olduğunu saptadı. Hiç değilse bu babasının doğum günü olarak kutladıkları gün değildi. Demek babam başka isim kullanıyormuş. Bunda ne var? Orada çok fazlası var. Jude bir sonraki kağıdı açarak bunun bir evlenme belgesi olduğunu gördü. Bu belgede de bulunan isim de Anthony Arvelo idi. Ne var bunda? Babamın evlilik belgesi dedi. Annemle evlenmiş olabileceğini düşünüyordum. Diğer isme baktın mı? Aklına bu gelmemişti. Yeniden belgelere baktı. Babası ona hiç annesinin adını söylememişti. Jude bu ismin babasınınkinin hemen yanına yazılmış olduğunu gördü. Anna Grady ve o anda bağlantıyı kurdu. Bu kadın da kendini Anna Grady olarak tanıtmıştı. Bu bir rastlantı değil mi diye sordu. Kadın başını salladı. Jude bakışlarını metal masanın üstüne kazıdığı adına dikti. Yeniden babasının sandalyenin üzerinde yana eğilip yere düştüğünü gördüğü andaki akıl almaz dinginliği hissetmeye başlamıştı. Ben senin annenim dedi Anna Grady. 5. Dedektif Burwell ve Dedektif Grant gözetleme odasında Anna'yı bekliyorlardı. Anna içeri girdiği anda onların burada kalıp konuşmayı izlemelerini istemekle yanlış yaptığını anladı. Dedektiflerin yüzüne yalnızca bir kez bakmak bile bunun iyi bir fikir olmadığını anlamak için yeterliydi. İki dedektif ona bakmıyorlardı bile. Bakışları tamamen Jud üzerinde yoğunlaşmıştı. Ena onların bakışlarını izlediğinde ne gördüklerini anladı. Yüzünü başka tarafa çevirmiş, sandalyenin üstüne büzülmüş ezik bir çocuk. Çocuk bir an için gözüne çok genç göründü. Onunla odadayken bu yüzde hep babasının yüzünü görmüştü. Benzerlik o denli fazlaydı ki ona her baktığında adeta soluğu kesilmişti. Aynı İtalyan hava ve babasıyla aynı çekicilik. Güçlü çene yapısı, sık düz saçlar, uzun kirpikli gözler. Tek fark Antoni'nin yüz ifadesinin hiçbir zaman bu kadar sakin, bakışlarının anlamsız olmamasıydı. Antoni'nin gözlerinde her zaman bir gülümseme pırıltısı vardı. Bu gözler ya güler ya da öfke parıltıları saçar. Hatta kızgınlıktan sinsice kısılmış bile olabilirlerdi. Ama hiçbir zaman böylesine yorgun bir boşlukla çevreye bakmazlardı. Ancak şimdi oğlanın sığındığı zırhın içine girebiliyordu. Ondaki korku dolu çocuğu görüyordu. Ne yapmış olabilirdi? Evrak çantasına uzanırken diğer ikisinin ellerinin titrediğini görmemiş olmalarını diledi. Çok şey geçirmiş olmalı dedi kayıtsız bir havada. Söylemediği bir şey var ama hepimiz açısından onun sakinleşmesini beklemek en doğrusu olacak. Ama tabii bu sizin soruşturmanız. Bana ne yapmayı düşündüğünüzü siz söylemelisiniz. Öncelikle başka kanallardan neler öğrenebileceğimizi araştırmak istiyoruz dedi Burwell. Onu eve götürebilirsiniz. Yalnızca ona soracak bir şeyler çıkması durumunda arayabilmemiz açısından telefon numaranızı almamız yararlı olabilir. Güzel. Ena çantasından bir kalem çıkardı. Doldurmam gereken herhangi bir belge var mı? Eğer isterseniz size bir belge düzenleyip yollarız dedi Burwell. Ena bu nazik öneri karşısında herhangi bir yorum yapmadı. Medyaya bir açıklama yapmadan birkaç gün geçirmeyi başarabileceğimizi sanıyorum. Ama sonraki basın açıklamasında her şeyin ortaya çıkması gerekecektir. Bu konuyla ilgili olarak Harry Wachowski'den sizinle bağlantı kurmasını isteyeceğim. Grant ve Burwell odadan çıkan kadını gözleriyle izlediler. Ena sorgulama odasına girip çocukla konuştuğunda da bu sessizliklerini korudular. Ancak savcı o denli yavaş bir sesle konuşuyordu ki söylenenlerden tek bir sözcük bile anlayamadılar. Her ne söylediyse Jud konuşmadan sakince ayağa kalktı ve onu izledi. Bu bir ailenin yeniden birbirine kavuşması dedi. Bence 15 yıl sonra oğlunu ilk kez görünce farklı davranabilirdi. Ne dersin? Hiç değilse sevinmiş gibi yapamaz mıydı? Kaskatı yüreği olan buz gibi bir cadı o dedi Grant. Ancak siz de bu meslekte benim kadar uzun yıllar geçirmiş olsanız bunları olağan karşılardınız. Meslek yaşamında bir sürü aşağılık, lanet insanla karşılaştım. Kendi üç çocuğunu öldüren bir anne bile vardı aralarında. Bu yüzden de son olarak bebekken gördüğü çocuğuyla 15 yıl sonra yeniden karşılaşan bir annenin onu gerçekte istememesi beni hiç şaşırtmıyor. Yine de çocuğa acıyorum. Ah, o nasıl olsa iyi olacaktır dedi Grant. Hiç değilse şimdi babasıyla birlikte olmaktan daha iyi bir yaşamı olacak. Ayrıca ne kadar kötü olsa da hiç kimsesi olmasa verileceği bakıcı ailelerden iyidir annesinin evi ve bütün bunları da o senin zarfı bulmuş olmana borçlu. Acaba bundan dolayı bana minnettar mı diye sordu Burwell. Grant gülümsedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sanırım bizimki teşekkür beklenilmemesi gereken bir meslek. 6. Jud, Anna'yı uzun, boş koridorda ve park yerine geçilen acil çıkış kapısından çıkarken izledi. Hemen karşıda diyen Ena arabaların aralarından geçti. Gümüş renkli bir BMW'nin yanında durdu. İşte bu. Ena merkezi kilidi açmak için anahtarlığındaki düğmeye bastı. Jud yavaşça deri koltuğa geçti. Güzel bir araba dedi. Efendim? Ena anahtarı koltuğa taktı. Affedersin ama bizi kimse görmeden mümkün olduğunca çabuk buradan uzaklaşmak istiyorum. Jud yanıt vermedi. Hiç değilse böylece medya mensupları üzerimize üşüşmeden kendimize ayırabileceğimiz biraz zamanımız olur diye açıkladı Ena telaşla. Evet dedi Jud. Sakın yanlış bir inanca kapılıp cümlesinin sonunu getirmedi. Ena arabayı çalıştırdı ve park yerinden çıktılar. Yeniden konuşmaya başladığında polis merkezinden epeyce uzaklaşmışlardı. Ancak kadının ses tonu şimdi çok farklıydı. Hatta tereddüt içinde olduğu bile söylenebilirdi. Sana artık Michael diyebilir miyim? Adım Jud. Ama asıl adın? Adım her zaman Jud oldu diye yineledi ısrarla. Bunu biliyorum Jud. Kadının direksiyonu tutan parmaklarının kasıldıklarını görebiliyordu. Babanın taktığı isim bu. Ben diğer adını yeğlerdim. Nedenini bilmiyorum ama sanırım babamın bana istediği adı takmaya hakkı vardı. Ne de olsa bizi terk eden sendin diye belirtti Jude. Boğazına kadar geldiğini hissettiği halde sesinden öfkesinin anlaşılmasını önlemeyi başarmıştı. Ena yolun kenarına yaklaşarak hızla frene bastı. Bu öylesine birdenbire oldu ki Jude öne, emniyet kemerine doğru savruldu. Arkalarındaki araba onları sollarken hırsla kornaya bastı. Adam tamponlarını neredeyse sıyırarak geçmişti. Adamın direksiyonda öfkeyle küfrettiğini duyuyorlardı. Jude bu ani tepkiden sonra öne doğru eğilmiş pozisyonunda kala kalmış bekliyordu. Hem de neyi beklediğini bilmeden. "Ben sizi terk etmedim," dedi Ena. "O seni kaçırdı." O anda Jude'un dünyasında kesin, açık, net çizgiler belirdi. Sanki birdenbire netleşen bulanık camlı bir teleskoptan dünyayı seyreder gibiydi. Bu onun için bir anlamda kim olduğunu öğrendiği andan çok daha büyük bir şoktu. Babasının ona anlattıklarını sorgulamak rüyasında bile aklından geçmemişti. Günün birinde annesinin tekrar gelip, "Bütün bunlar yalan, gerçekte ben seni asla terk etmedim," diyeceğini hayal bile edemezdi. Ama eğer edebilse hiç kuşkusuz onu görünce ağlayacağını, ona sarılıp onu nedenle özlediğini ve tekrar kavuşmaktan dolayı ne büyük mutluluk duyduğunu söyleyeceğini düşünürdü. Ena ise yalnızca şunları söyledi. "Onun ne kadar adi bir adam olabileceğini unutmuşum. Sana hiç değilse benim ölmüş olduğumu söyleyebilirdi." "Senin ölmüş olmanı dilediğini söylemişti," dedi Jude. "Bu da bir şey." Jude ön camdan dışarıyı seyrederken sordu. "Neler oldu?" "Seni daha 3 haftalıkken bebek yatağından alıp kaçırdı.